Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. İyi bir hafta sonları hafta başı diliyorum. Ben yine hemen evet hafta sonunda kaldım. Hala böyle geçiş yapamadım. Pazartesi sendromu. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır buradayız. Birazdan eski Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Ömer Dinçer bizlerle birlikte olacak. Yarım saat sonra gazetelerimiz burada. Alternatif medya organlarımız, internetimiz burada, internet medya sayfalarımız açık. Bizim ilgimizi çeken konu başlıklarını çıkardık, onları konuşacağız. Karar Gazetesi'nden başlayalım.
Başlayalım.
İpsos'un bir araştırması var Yıldıray. Karar Gazetesi'nin manşeti bugün. İpsos'un verilerine göre Türkiye endişe sıralamasında ilk dörde girmiş. Hı hı. Yani birinciyiz, mutlu olalım. Yani hep böyle sonlarda oluyoruz. 28 ülkede yapılan araştırmaya göre Türkiye evet geleceğinden endişeli. En büyük derdimiz salgın değil demiş. Dünyanın en büyük derdi yani vatandaşlar için, orada yaşayan insanlar için en büyük sorun salgın, ama bizim salgından daha önemli ki salgında ölümcül bir, yani milyonlarca insan hayatını kaybetti. Hala Türkiye'de her gün ciddi oranda yaşam kayıpları var ve salgın hala durdurulabilmiş değil aşılamaya rağmen. Buna rağmen Türkiye'nin gündeminde salgın yok. Yani var ama birinci önceliğimiz salgın değil.
Daha büyük meseleler var.
Daha büyük meselelerimiz var.
Evet.
İşsizlik var, yoksulluk var.
Adaletsizlik.
Adaletsizlik var.
%82 Türkiye'de geleceğinden endişeliyim diyenler evet. Oranı. İlk sırada Kolombiya varmış %88'de. Evet. Peru %86, Güney Afrika %83, Türkiye %82, Brezilya %76, Arjantin %75.
Evet.
Böyle bir yerdeyiz yani maalesef.
Kötü.
Yani evet, bunu zaten insan hissediyordu zaten böyle olduğunu. Yani çok insanlar çok geleceğinden emin olduğu bir ülkede yaşamıyoruz. O yüzden herkes mutsuz, sadece belli bir siyasi görüşü olanlar değil. Genel olarak bir mutsuzluk ve endişe hakim Türkiye'de.
Evet. Bu şeye ne diyorsun? Şimdi birkaç gün önce Hilmi Daşdemir, hı hı. CNN Türk'te şey söyledi. Millet İttifakı'nı biliyorsun. Cumhur İttifakı'nın en böyle merak ettiği şey, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmak istediğini biliyoruz. Abdülkadir Selvi bunu yazıyor, yazdı. Ve hani kim olacak? Bunu çok merak ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'e çıktı. Habertürk'te hani İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Anketlerde de bu çıkıyor. Fakat Kılıçdaroğlu iki aday, yani iki isim içinde, hem Mansur Yavaş hem de İmamoğlu için bir dönem daha belediye başkanlığı yapmaları gerekir dedi. Yani böyle bir kanaat belirtti. Sence bu sözüyle önlerini tamamen kapatmış mı oldu? Sen ne düşünüyorsun? Mesela benim fikrim öyle değil.
Yani o programda tam olarak bunların üzerine, yani aralarında mesafe var. Hı hı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili bir dönüm var. Sonra hı hı. başka bir yerde tekrar konu buraya geldiğinde belediye başkanları göreve şey yapmalı mı? İşte bir dönem daha yapmalı mı? Evet tabii, bir dönem daha yapmalı gibi bir şey diyor. Yani evet. Orada Cumhurbaşkanı adayı olmamalılar. Sonra da diyor ki daha iyi yerlere de gelmelerini isterim evet. gibi bir şey söylüyor. Yani ben bu televizyon programlarından kesilen ya da gazetelerdeki bir sözden kesilen, sonra böyle bir tweet haline geliyor bunlar. Küçük ya da bir haber haline geliyor. Sonra bu böyle dolaşıma giriyor.
Evet.
Herkes "Aa bak böyle demiş." diye bakıyor. Kimse evet. orijinaline bakmıyor. O zaman da öyle bir anlam çıkıyor. Halbuki onun akışına baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubunu ve tarzını da biliyoruz. Zaten izleyince görülüyor. Tam olarak öyle demiyor yani. Onun böyle önünü tamamen kapatan, asla aday olamazlar, bir dönemde aday olsunlar, ne Cumhurbaşkanı adayı olmasınlar gibi bir şey demiyor. Ama söylediği şey, yani belediye başkan adayları bir dönem daha görev yapsa iyi olur diyor.
Evet. Ya bunun altında da
bu
aslında
çok mantıksız bir şey de değil yani.
Mantıksız bir şey değil. Bunun altında tabii mesela 23 Haziran seçimlerinden hemen sonra, yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Şey işte belediyelerimiz ayrımcılık yapmadan AK Parti başka partilere de ayrımcılık yapmadan hizmet vermelerini istiyoruz. 7 kural belirlemişlerdi. İşte bu 7 kural ilkelere belediye başkanları uyacak. Biz de genel merkezden takip edeceğiz demişti. Ayrımsız hizmet, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat ve adalette yönetim istediğini söylemişti. Bu konuda da fena gitmiyorlar. Hem Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediyelerde fena gitmiyor. Bir de şey söylemişti, 1989 travması yaşamak istemiyoruz demişti hatırlarsan. Burada bu 89 travmasından kasıt Murat Karayalçın ve 89'da hem İstanbul'u hem Ankara'yı o dönemki SHP belediye başkanı, hani SHP'den isimler almıştı.
Nurettin Sözen, Murat Karayalçın.
Sonra Murat Karayalçın SHP Genel Başkanlığı'na oynadı.
Evet.
Öyle olunca da hizmetler aksadı ve iyi bir belediye başkanlığı örneği veremediler. Sonra Murat Karayalçın hem SHP'nin yani istediğini yapamadı, istediği olmadı. Hem de siyasetten bir anlamda silinmiş oldu artık hani kenarda. Bu doğru bir şey. Yani belediye başkanları belediye başkanlıklarını yapmalılar. Doğru. Fakat Türkiye'nin bir şeyi de var şu anda. İçinden geçtiği bir süreç var. Bu sözlerden senin dediğin gibi yani önüne arkasına bakmadan cımbızla bir şey çıkartıp bir de
için.
Çok erken. Evet.
Yani bence şu anda geçiştiriyorlar. Yani evet. Şimdi sen niye aday olmuyorsun diye bir soru var. Yani sen genel başkansın, sen aday ol.
Bence bir olmayacağını şekilde, kim söyledi
evet,
diyor.
Doğru, mantıklı. Onu öyle şekilde bir meydan okuyarak olabilirim, ben de olabilirim diye şey yapıyor. Ama bu sonuçta burada bir ittifak var ve çok parçalı bir ittifak bu. Bu ittifakın da karşısında çok güçlü bir rakip var. Devlet var aynı zamanda. Ve bir şansı var.
Evet.
Yani burada artık bunu yaptı, yaptı, yapamadı. Yani bambaşka bir siyasi ortama gireceğiz. O yüzden bunu bence çok daha iyi düşüneceklerdir yani burada kimin olacağını. Onun için yani o tabii ki bu sırada röportajlar vermeye devam edecekler. Bir şey söylemeleri lazım. Ne diyecekler? Evet. Tabii ben de olabilirim diyecekler. Yani hani asla ben olamam. Ben bunu başaramam. Ben kazanamam mı demeleri gerekiyor. Onu demez hiçbir lider yani. Tabii ki iddialı konuşacaklar ama bu daha büyük bir istişareyle bu karar verilecektir muhtemelen. Daha bütün o partiler arasındaki bir istişareyle.
Bir de şu var tabii. Yani burada kalkıp da İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı düşünüyoruz demesi.
O da onları bitirir.
Bu çok doğru bir şey değil. Yani bir liderin söyleyebileceği bir yani doğru bir siyasi.
Belediye başkanı olarak görev yapamazlar.
Yapamazlar
o saatten
sonra.
Onu da diyemezler.
Ama böyle bir açıklama da her iki isminde önünü kesen bir açıklama olduğunu ben düşünmüyorum.
Evet değil. Şu anda siyasi herhangi bir açıklama bir şey. Hiçbir şeyi. Evet şu an çok erken ama röportajlar da devam ediyor. Gazeteler de çıkmaya devam ediyor. Gazete, televizyonlar da yayınlarına devam ediyor. Bunlar konuşulacak yani.
Bir de çok keskin bir şekilde önlerini kesse yani adaylıklarını önünü bugün çok daha keskin, köşeli bir şekilde kesmiş olsa ne olur? İki ay sonra ya da bir yıl sonra fikirler değişir. Bugün böyle düşünüyorduk.
Tabii. Anketler
şartlar,
var. Sürekli anketler yapılıyor bu konuda.
Böyle geçirdi, yani böyle gerektirdi diye denilebilir.
Bence o anketler
bunların
dururken,
hepsi mümkün.
Anketler dururken,
evet.
Oralarda öyle bir ihtimal varken, yani işte bu saydığımız isimlerin bir kısmı çok daha yüksek çıkarken, bence o ihtimal hiç yokmuş gibi.
Evet.
Bu anketler hiç yapılmamış gibi davranamazlar. O anketlere göre bakılacaktır. Yani günün sonunda o anketler değişebilir. Yani belediye başkanlarının şimdi adları biliniyor. Başka insanların adları çıkabilir. O anketler bence etkili olacaktır karar vermede.
Bu
yoksa derler yani böyle ankette böyle çıkıyordu. Siz bunu aday yaptınız. Kazanamadı derler o zaman.
Evet. Mehmet Şimşek olayına ne diyorsun? Bu Hilmi Taşdemir'e gelelim.
Vallahi onu ben hiç takip etmedim ya.
CNN Türkiye çıktı. Evet. CNN Türk de çok iddialı bir şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Şimşek'le görüştüğünü ve kendisine CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olması için bir teklif götürdüğünü ve bunu konuştuğunu iddia etti. Çok yani çok iddialı bir konuşma. Yani ama neye
zaten
dayanarak
böyle
bunu...
Anketçi arkadaşların bir kısmı çok iddialı oluyorlar. Evet. Ve bu gündem yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini gündemde tutuyorlar. Ben hani çok
bunu daha
ikiye
önce
bölüyorum.
Kadir Selvi de yazdı biliyorsun. O ama siyaset üstü iki isimle, fakat AK Parti'ye yakın iki isimle Kemal Kılıçdaroğlu görüşüyor. Ya Ankara kulislerini tutmak güzel. Eğer evet,
ama Mehmet Şimşek
ne alaka?
Hiç öyle bir iddiası olan biri değil yani, insan olarak da yani insani olarak da öyle iddiaları olan biri çok değil yani, değil mi? Yani
evet.
Sen de tanıştın mı Mehmet Şimşek'le hiç?
Tanıştım tabii.
Evet, yani çok iyi bir insan. Çok mütevazi ama öyle Cumhurbaşkanlığı iddiası falan olabilecek, kendisi bile böyle bir şey istemez herhalde.
Ben sabah Faik Öztürk'ü aradım ve kendisine bunu sordum. Dedim ki bu Mehmet Şimşek CHP sözcüsü Faik Öztürk. Dedim ki yani bu Mehmet Şimşek'le görüşmeden bahsediliyor. Hayırlı olsun. Hani var hani nedir durum falan. Dedi vallahi bizim böyle bir şeyden yani en azından dedi benim böyle bir şeyden, partideki arkadaşlarımızın da böyle bir şeyden haberi yok. Yani bunların hangi amaçla, hangi maksatla çıktığı da ortada dedi. Yani bir
cenazeye katıldı Mehmet Şimşek.
Cenazeye katıldı.
Adnan Ekmen vefat etti. Eski evet. Batman milletvekili, eski bakan, insan hakları alanında özellikle böyle adı bilinen 90'lardaki bakanlardan biriydi. Onun cenazesini gördüm Mehmet Şimşek'in. Belki o zaman o cenaze için, çünkü İngiltere'de olduğu söyleniyor. İngiltere'de çalışıyor.
Evet, Londra'da.
Londra'da. Belki o cenazeye geldiğinde Kılıçdaroğlu'yla görüşmüş olabilirler. Zaten o yan yanılar yani. Cenazede de karşı karşıya.
Ama
ekonomiyle ilgili de konuşmuş olabilirler ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğunu zannetmiyorum.
İki siyasetçi. Bir de yani Türkiye'nin ekonomisinin başında uzun uzun yıllar Türkiye ekonomisini yönetmiş birisi ve Kemal Kılıçdaroğlu da Fransa'daki siyasetçi ya da Norveç'te değil, Türkiye'de. Yani ekonomi nasıl gidiyor, ne yapılabilir diye bu insanlar bir araya hiç gelmeyecekler mi? Cenazede gelmeyecekler mi bir araya?
Evet. Cumhurbaşkanlığı
yani,
olmuyor.
Olmayacak mı? Bu nasıl bir paranoyadır? Yani çok acayip bir şey.
Takip ediliyor işte bu temaslar falan Ankara'da. Bunlar ben çok kolay. Birileri de söylemiştir. Bu ikisi bir araya geldi. Kesin Cumhurbaşkanı adayı diye sen bunu televizyonda söyle demişlerdir. O da söylemiştir. Yani ben sana tarif edeyim olayın nasıl olduğunu.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya dışarıda falan gelmeye kalkışma Yıldıray senin adın da çıkabilir.
Biz hiç gelmedik. Biz bir kere röportaj için bir araya geldik zaten. Onda da.
Yani ama hani harici olarak cenazede...
Bir kere de ben Kemal Kılıçdaroğlu 2011'de beni iftara çağırmıştı. Daha doğrusu bir grup gazeteciyi. Hatta böyle İslamcı gazeteciler çoğunluktaydı yani dindar gazeteciler. Ahmet Hakan'la oturmuşlardı masanın başında. Ben öyle merhaba deyip çıkmıştık. Böyle bir şey tanışıklığımız da var eskiden.
Ya oradan ama şey olmaz yani oradan bir ama şu sıra görüşmek biraz böyle çok.
Evet, hemen Cumhurbaşkanı adaylığına adımız geçebilir yani.
Aslında iyi de olabilir yani iyi bir reklam.
Ben iyi bir adayım.
Bence de benim adayım olabilirsin yani hiç.
Hiç gündeme gelmiyoruz olacak. Ama.
Evet yani böyle şimdi şey var Yıldıray hala bugün 13. gününde
yangınların sürdüğü yerler var. Köyceğiz'de sürüyor.
Köyceğiz'de devam ediyor iki yerde, iki ilde, beş yerde devam ediyor. Bu süreç içerisinde 33 bin hayvan hayatını kaybetmiş.
Korkunç yani.
Çok korkunç bir şey. Çok korkunç. Bunun kadar korkunç yani çok iç acıtan, yürekleri yakan bir şey. Bunlar canlı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izledin mi ATV A Haber canlı yayınında?
Evet onu izledim.
Ya orada çok korkunçtu.
Ne?
Yani bu yani şöyle bir şey söyledi. Devletin başı, devleti sen yönetiyorsun. Tabii ki dedi ya yangın varsa burada canlılar da hayatını kaybeder. Böyle bir soğukkanlılık, böyle bir meseleye böyle hani bir nasıl söyleyeyim uzak ve üzülmeden böyle
öyle
hani
üzülmedi
çok...
Üzülmedi diyemeyiz ya.
Ama
o kadar
ya
yapmıyor.
Şöyle bir dakika şu şekilde üzüldüm.
Yani
üzüldüğünü
o zaten
söyledi.
Genel olarak öyle bir şey var yani tarz
ama
olarak
bir dakika,
da, faizden bahsederken de öyle.
Ya faizden faiz mi yani?
Yani orada beyaz et dedi işte biz hayvanların yerine vereceğiz dedi. Hayvanları sayarken büyük baş dedi. Ve
parası
beyaz et
neyse,
dedi. Evet.
Parası neyse yani şey, hayvanların dedi.
Ormanlarda yaşayan hayvanlar olduğunu yok saydı. Bir beyaz etler var. Ya şimdi gülüyorum da çok tuhaf bir laf. Beyaz
şey
et dedi, yani işte tavuklar falan onları kastediyor. Bir de büyük başlar var dedi. Bir de koyunlar var dedi. Üç tane hayvan cinsinden bahsetti. Büyük baş, koyun ve beyaz et. Onun dışında ama mesela arılarla ilgili bahsetti. Onu uzun uzun anlattı. Arıların öldüğünü, orada çok balığın meşhur olduğunu falan. Yani ben onu o kadar öyle artık o üslup da konuşuyor. Genel olarak hani duyarsız gibi gelmiyor bana artık.
Ya senin söylediğin şu andaki artık o üslupta konuşuyor demek kanıksamak. Yani kanıksıyoruz bazı
ama
şeyleri.
Ama yani çok hani hayvanlar ölür. Herhalde hayvanlar ölür gibi söyledi, evet.
Yani ama yok olmaz yani Yıldıray.
Duyarsız
olsun.
Diyemeyiz ya. Ben artık bu televizyon konuşmalarından falan böyle ben çok büyük gibi, anlamlar çıkarmak.
Evet, ben senin gibi düşünmüyorum. Değilim. Bunu kanıksamamak da lazım. Yani orada işte afet, doğal afet, deprem. Tabii ki depremde insanlar hayatını kaybeder, evler göçer. Yani bu üslubun bir sonu yok. Buna da alışmamak lazım. Zaten totaliter rejimlerin en belirgin özelliği yavaş yavaş buna alışıyorsun. Bak geçen gün İbrahim Uslu geldiğinde 3 yıldır enflasyonla zaten yaşadığımız söyledi. Çok korkunç bir şey değil mi? Yani buna alışmamak lazım. Yani
şunu bir ülkenin söyleyeyim.
Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor.
Bir cümleden işte televizyonda zaten bir sürü şey cümleler kuruyor yani.
Vahim.
O cümlelerden bir tanesinden öyle duyarsızlık sonucu belki çıkarmak abartılı olabilir. Yani bu özellikle televizyon yayınlarında olabilecek şeyler. Mesela bir...
Yıldıray sen söyler misin? Ne? Böyle bir şey. Bir acemisi. Şimdi bunu söyleyen başka herhangi
artık
bir partiden birisi olsa...
Artık 19 yıl boyunca olmaz. Bir ülkeyi yönetsem her şey bana her şeyi yorgunluk içinde konuşurum
olmaz.
Herhalde. İşte o zaman çok fazla evet. Uzun dönemli iktidarların böyle bir sonucu var. Evet. Yani her şey artık tekrar ediyormuş gibi oluyor ve bir noktadan sonra yönettiğin şeyle arandaki mesafe çok açılıyor. Artık o sana bir cisim gibi görünüyor her şey yani. İşte bu, o bence bunu, oradaki bir yorgunlukla ilgili bir şey o. Yani yönetim yorgunluğuyla ilgili bir şey o.
Yönetim yorgunluğu...
Yoksa herkes hayvanların övünmesine herkes duyarlıdır yani. Duyarlı olmayan yoktur ama artık konuşurken o kadar çok konuşuluyor ki bir de. Yani her gün her yerde orada konuşma, burada konuşma, televizyon ekranlarında konuşma. Bir de o televizyonlardaki konuşma şeyinde de artık şey de yok. Eskiden filtre olarak şöyle bir şey vardı. Karşı tarafta gazeteciler var. Sana sorular soruyorlar. Seni belki bir küçük sıkıştırmaya da çalışıyorlar. Bir de ikna etmen gereken bir kitle var. O yüzden dikkat evet. etmen lazım. Bütün bu iki barajla inince yani karşıdaki kitle artık ikna etmen gereken bir kitle değil. Zaten cepte. Karşıdaki gazeteciler de sana asis yapmaktan asis yapıyorlar sürekli. Yani soru sormuyorlar. Bir girizgahlar var o bence. O programın esas şeyi oydu. İnanılmaz bir şey yani. Gazetecilerin girizgahları. Yani önce birkaç dakika boyunca övgüler ama yani öyle şey övgü değil yani. İşte ülkemize zaten yönelik saldırılar var. Zaten ekonomimiz şahane giderken bütün bunlar oldu. Soru yok. Sonunda hani geliyor o övgülerin sonu bir soruya da bağlanmıyor falan. Böyle bir ortamda yani herkes çok large bir şekilde konuşur. Kimse kimseyi ikna etmek yani senin dediğin duyarlılık şey yapmak yani göstermek için bile çaba sarf etmeyebilir yani o noktada. Yani böyle bir yapısal sorun bu yani. Yoksa ben insani anlamda işte duyarlılık noktasında
ben onu
bakmıyorum.
Ben söylemiyorum ama yani bir yerden sonra bütün her şeye karşı yabancılaşmak bunun sonucu...
Çay atılıyor işte.
Çay atarsın. Bunun sonucunda Malatya'da karşına işte vatandaş, gerçek vatandaş çıktığı zaman seçilmişlerden bahsetmiyorum. Gerçek vatandaş çıkıp da açız dediği zaman...
Şaşırırsın,
abartıyorsun dersin. İnanamazsın.
Osman çok güzel yazdı. Osman Sert'in o yazısını evet. herkese tavsiye ediyor. Burada da anlattı. Evet. Çok da güzel yazdı onu. Truman Show benzetmesi. Evet. Hani Truman Show'da bir sahne var. Yukarıdan ışık düşüyor.
Evet.
Orası bir stüdyo olduğu için. Mesela sonunu söylemiş olduk. Artık bu saate kadar izlemediyseniz Truman Show'u bunu hak ettiniz. Işık düşüyor. Hemen işte şey yapılıyor işte. Ondan sonra birileri koşuyor falan. Ondan sonra haberler çıkıyor. Böyle bir şey oldu. Uzaydan işte bir uçak geçerken ondan bir parça düştü falan diye. Yani onu açıklamaya çalışıyorlar. Evet. Haberlerde çıkıyor. Onun gibi yani o olay da öyle. Malatya'daki evet. olay. Yani hesaplanmayan bir durum. Yani onda bir plan, her şeyi planlı. Cumhurbaşkanı bütün programı planlı. Kimle karşılaşacak, kimden ne duyacağı planlı. Bir tane plan dışına çıkan bir minibüs odası başkanı plan dışına çıkıyor. Muhtemelen onunla öyle konuşmayacağı düşünülüyor.
Evet.
Sonra da minibüs odası başkanı açıklama yaptı. Ben öyle demek istemedim diye.
Kendisi yapmadı onu, yaptırıldı.
Yaptırıldı işte yani oradaki şey benim, bozulunca düzen.
Evet, benim söylemek istediğim şey şu. Devlet yani Erdoğan gibi feraset yani bir siyasi dehaya sahip birisi devletin başı yani merhamet iyidir. Devlette olsa daha iyidir. Adalet güzeldir, devlette olmalıdır. Merhamet de devlette olmalıdır. Eğer yabancılaşmaya ve karşındaki bütün her şey bir cisim yani soğuk bir meta haline gelmeye başlamışsa o zaman ülkende adaletsizlik olur, onu da anlayamazsın. Hmm. O zaman işte aç insanları anlayamazsın. Halktan koparsın. Hayvanlar sana yani o bir canlı değil. Yangın olur, ölür. Depremde insanlar ölüre gelir. Bunun sonu yok. Dolayısıyla ben sana katılmıyorum burada. Yani evet bir yorgunluk var ama bu yorgunluğun çok daha ötesinde. Yani ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na yani bu şeyi yani büyükbaş parası neyse vereceğiz böyle hani o şey jargonu tamam mı? Bunu yakıştıramadım. Bu olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. 33 bin hayvan hayatını kaybetmiş. Kaldı ki bir de şundan dolayı da yakışmaz. Yani yıllarca sen Hazreti Ömer'den bahsedeceksin. Bir kurt bir kuzuyu kapsa onun sorumluluğu da bendedir diyeceksin. Kuzunun hakkını savunan onun hamasetini.
Kuzuyu savunuyor zaten yani orada evet, ama sincabı savunmuyor. Orada evet. Kuzu var.
Hayır yani biraz oradaki bir sembol yani.
Şeyle ilgili biraz. Yani
İşe şehirli, yaramayan. Yani
şehirlilerin hayvanlara bakışıyla.
Evet.
Yani eski insanların, köylü insanların, o gelenekten gelen insanın hayvanlara bakış açısında bir fark var. Köylüler yani o eski gelenekten gelen insanlar iş, hayvanları ikiye ayırırlar. İşe yaramayan hayvanlar. O yüzden biraz öyle bir bakış da var sanki.
Ama
eski insan
şu
bu hayvanseverlik biraz yeni bir şey.
Ama yani, hayvanseverlikle alakalı değil. Bir insanda hani merhamet şey, ya vardır ya yoktur.
Merhamette ya, varamayız ya Elif oradan.
Yok ya varılır
yok,
ya.
Varamayız yok. Bence yok. Abartılı olur öyle şeyler.
Yani bu kadar
abartılı
hayvan
buldum
bu kadar.
Abartılı buldum ben senin söylediğin şey.
Hayır yani tabiatsa tabiat yok oluyor. Ormanlar yok oluyor. Eğer yeryüzü ise buna bir dindar cumhurbaşkanı olarak burada
ya
daha büyük acı çekmesi
oradaki bir cümleden
lazım.
Merhametine varamazsın evet. Yani. Merhametli ya da doğru. Değil varamayız yani. Öyle bir şey de olabilir yani. Öyle kötü bir cümle de olabilir. Öyle düşünmek lazım. Mesela şimdi bir tane video çıktık hafta sonu. Hı-hı. Biliyorsun şey bir boks evet. Şu kızlardan Buse Nas'lardan hı-hı. Bir tanesi. Buse Nas Sürmeneli altın madalya aldı. Evet. Altın madalya bir tane videosu çıktı. Teknik direktörü madalyayla konuşuyor işte, anlatıyor işte şöyle biz yaptık, böyle evet. Oldu falan diye. Buna tepkiler. Nasıl sen ona verirsin? İşte o nasıl onu takar? Senin madalyan değil mi o evet. İşte halbuki bak bunlar onunla 8-9 yaşında evet. Onu keşfetmiş. Evet. 13 yıldır birlikteler. Bütün hayatları birlikte geçmiş. Kızın bir sürü başka tek başına videosu da var. Yani madalyayla konuşmuş, televizyonda röportaj. Evet. Bir tane röportajı da teknik direktörünü artık böyle babası gibi olmuş. Onu tatif etmek için boğazda takmış. Bir linç. Sen işte nasıl bir adam bu? Sen bunu nasıl yaparsın? Evet. Ya sen onunla 13 yıllık ilişkilerinin haberdar değilsin. Evet. Oradaki şeyden haberdar değilsin. Verilen mücadelelerinden haberdar değilsin. Onun bir sürü emeği var gerçekten ona. Kız kendisi evet. Onu mutlu etmek için ona takmış bu madalyayı. Bir dakikalık videodan bakıyorsun hemen o bütün hükümler veriliyor haklarında. O yüzden yani şey yani öyle bir şey olabilir yani televizyon yok. Konuşmasında böyle bir şeklinde olan hani böyle biraz yuvarlıyor Cumhurbaşkanı bazı konuşmalarını öyle bir şey de olabilir yani onun için demeye çalışıyorum. Yoksa tabii ki hani büyükbaş
beyaz et
tabii saç bir şey
ha,
yani.
Tabii hani şu da bir mantık şey yani ki. Ne olacak ki zaten yemek için öldürmüyor muyuz hayvanları kesmiyor muyuz o kadar? Gidebilir. Sözcü'nün manşeti ne dediyse tersi çıktı demiş. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları. Ya Bekir Pakdemirli'nin Yunanistan bizden evet. Uçak istiyor. Bunu düşünüyoruz.
Evet, yani, bir de böyle bir şey gibi.
Bu nasıl bir şey ya?
Yani bir,
bu nasıl bir kafa? Bunlar gerçekten bu nasıl bir kafa yapısıdır?
Hani envanterimiz dünyada? De yoktu. İlk başta envanterimiz de yoktuyla başladı bu iş değil mi? Envanterimizde uçak
zaten
yok.
Zaten uçak olmadığı için
bizim
yangına...
envanterimiz yok. Biz başkasının uçağını mı ona vereceğiz? Rusya'dan aldığımız uçağı mı onlara göndereceğiz? Bizim
belki
envanterimiz yok ki.
Rusya'dan aldığımız uçağı
ne diyeceğiz? Rusya, sevgili Rusya. Biz bunu bir hafta kiralıyoruz. Yunanistan'a gönderiyoruz. Namımız yürüsün. Bu mu yani? Envanterimiz uçak yok dedi.
Parasını
çünkü
verdik. O yüzden Yunanistan'a o uçaklar...
Bunlar kiralık. Benim anladığım kadarıyla bunların hepsi kiralık. Hiçbir evet. tane şu anda hala envanterinde Türkiye'nin uçak olmadığını Hı. anlıyorum ben bütün bunlardan.
13 gündür devam ediyor ve söndürülemedi. Türkiye tarihinde yani hadi Türkiye tarihini bırak AK Parti tarihinde bile böyle 19 yıllık iktidar döneminde 13 gün boyunca devam eden evet. bir yangın
Yunanistan
şeyi
ama
yok.
Bunu gurur meselesi yapmadı.
Evet.
Çok fazla yerde yangın var Yunanistan'da da. Ve bütün dünyadan yardım istedi. Katar bile yardım gönderiyor Yunanistan'a. Hı-hı. Yani Almanya'sından işte şeyine kadar İngiltere, Hı-hı. Polonya, Macaristan, Romanya bütün komşu Hı-hı. ülkeler uçak gönderiyor. Fransa 3 uçak göndermiş. İtfaiyeciler gönderiliyor. Almanya 3 tümen gönderiyor. Katar evet. 48 kişi gönderiyor. İtfaiyeci ekip gönderiyor. Kuveyt gönderiyor. Birleşik Arap Emirlikleri gönderiyor. Her yerden yardım istedi. Çekinmedi. Hı-hı. Çünkü bu yangın yani bir sürü aynı anda 100 tane yerde yangın var. Hangi ülke bununla mücadele edebilir yani? Mutlaka yardıma evet. ihtiyacı var bir ülkenin. Ama Türkiye ilk başlarda bundan biraz gocundu. Hemen orada bizi ezik göstermeye çalışıyorsunuz, aciz göstermeye çalışıyorsunuz. Bir de soruşturma açtı.
Bir de şey de var, yani Devlet Bahçeli'nin açıklaması da var. Yani kimse bizi aciz, güçsüz gösteremez
Acizsin
diye.
Acizsin tabii ki. Yangın karşısında aciz, herkes aciz olur. Devlet de aciz olabilir ya. Devletin de yani yetersiz kalabilir devlet. Kaldı da uçağın yok, aciz olursun tabii ki. Uçak almazsan eğer yangın şey olarak. Bunu da kabul etmeli. Devlet her zaman strong değildir yani. Her zaman güçlü olmaz. Yani bazen zayıf duruma düşer, toparlar.
Bu ama sefer zayıf ama hep, ekstra zayıf.
Evet.
Ekstra
yani
aciz.
Hep güçlüyüm dersen tamir de edemezsin. Yanlış evet. hatalarını, eksiklerini de gideremezsin. Bizim devletin de öyle bir sorunu var.
Sabah gazetesinin manşetinde evet, orman çok... ormanı bıraktı, evini kurtardı.
Gerçekten
Manavgat
çok
Belediye
talihsiz.
Çok talihsiz
yani,
bir haber.
Olacak bir şey değil. O yani... insanları nasıl mücadele ettiğini herkes gördü ya belediye
evet,
başkanları.
Evet. Devlet Bahçeli'nin felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım. Aman uyanık olun.
Hep uyanık olalım.
Hep uyanık olun. Orman yangın yani ülkenin sorunlarıyla şey yapmayın. Sürekli böyle bir komplo, sürekli bir böyle şey kafasıyla uyanık olmaya devam edilsin. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti itfaiyecinin koruyucu botu bile yok demiş.
Evet. Toplanıyordu zaten. Yardımlar içerisinde var evet. bunlarda. Yanık şeyleri. Çok yetersiz yani. Depremde nasıl ortaya çıkmıştı depremde yetersizlik? Bu yangında yani orman yangınları konusunda büyük bir yetersizlik olduğunu ortaya çıkardı.
10 günün sonunda
şey yani.
Evet, 10 günün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine görevli olmayanlar girmeyecekler
girmeyecek.
Dedi.
Hadi onlara teşekkür edilmesi lazım ya evet. gönüllülere.
Vatandaş giriyor.
Vatandaşlar, yani orada, sanatçılar, evet. orada oturan insanlar, evet. herkes için içinde. Onlar yardım etmeseydi bu iş böyle bitmezdi.
Evet. 15 bin dekar tarımsal alan zarar görmüş. Sadece Manavgat'ta 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu.
Evet.
Yani
çok
yazık.
Çok görüntüler var
evet,
şu anda.
Çok vahim görüntüler var. Yıldıray istersen seni ben buraya geleyim, doğru
tamam.
alalım mı?
Tabii tabii.
Yanıma gel. Biz beraber oturalım. Eski Çalışma Bakanı, yine eski Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Nasılsınız? İyi misiniz?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Çok
Hoş
teşekkürler.
Geldiniz.
Teşekkür ediyoruz. Merhabalar.
Şeyden başlayalım mı? Şimdi bu orman yangınlarıyla beraber ortaya böyle bir şey çıktı. Bir sorun çıktı. Orman arazi yani ormanların bulunduğu yerleşim yani hangi yerleşim bölgesindeyse onların belediyelerinde olduğunu öğrendik. Siz uzun yıllar AK Parti'de bakanlık yaptınız. Bu yerleşim yerleriyle alakalı böyle midir? Yani bir gün yetki bir yerde, bir gün yetki başka yerde. Mesela geçen sene herhalde Orman Bakanlığı'ndaydı. Orman Genel Müdürlüğü'ndeydi.
Evet.
Bu yıl bir anda belediyelerde olduğunu.
Kim yetkili?
Kim yetkili?
Tabii doğrusu.
Yetki karmaşası olur mu böyle ülkelerde?
Şehirlerde belediyeler.
Bir kere bir. Yetki bir seferinde yerel yönetimlerde, bir seferinde merkezi idarede olmaz. Şayet böyle bir şey olacaksa normalde bu daha önceden tanzim edilir, düzenlenir ve yetkisi devredilir. Doğrusu mevcut hukuki yapısını bilmiyorum ben.
Evet.
Ormanların tamamının yerel yönetimlerde olması teorik olarak mümkün değil. Muhtemelen yerleşim yeriyle sınırlı, bazı yerler yerel yönetimde de olabilir. Ama genelde Orman Bakanlığı'na ait olduğunu biliyorum ve üstelik de Orman Bakanlığı Teşkilatı ormanlar konusunda çok hassastır. Hiç kimseye bırakmaz. Yani öyledir ki Orman Teşkilatı benim bildiğim, belki tabirimi biraz mazur görün, Türkiye'nin en komünist teşkilatıdır. Bir tek ağacı dahi bir başka kuruma şöyle veya böyle devretme konusunda istekli görünmezler. O yüzden Tarım Orman Bakanlığı'nın arazisi sınırları içerisinde olup herhangi bir tesis yapılacağında hatta orman niteliği kalmamış olsa bile pek çok yerin alınması konusunda büyük sınırlamalar vardır. Bu açıdan ben hukuki şeyini bilmemekle beraber yetkilerin açık ve aleni bir şekilde devredilmemişse bakışa ve yoruma göre o kurumda veya bu kurumda olabileceğini düşünmüyorum. Ama daha da önemlisi eğer şöyle bir şeyse bu daha vahimdir yönetim açısından. Yetkilerde duplikasyon varsa yani yetkiler hem merkezi idarenin elindeyse hem de ayrıca yerel yönetimlere de bazı yetkiler verilmişse orada bir ikilik doğmuşsa bu yönetim açısından hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü yetkilerde duplikasyon her halükarda istismarın sebebidir. Bir sorun çıktığı zaman o sorunun
herkes bir tarafa kaçar.
Şeyi olmaz, sahibi olmaz.
Burada bir de şöyle bir şey yaşandı. Hem hükümet, belediyeler, yetki belediyelerdedir derken yerelde de kriz masalarında belediye başkanlarının buralara davet edilmediği görüldü. Belediye başkanları bunları kendileri bizzat söylediler. Yani bakanların geldiği toplantılar, yangınla mücadele için yapılan etkinlikler, işte bir takım orada kriz toplantılarında belediye başkanlarının davet edilmediği görüldü. Evet. Siyasi şeyler yüzünden herhalde oluyor bu. Siz o şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani bu belediyelerle merkezi yönetim arasında özellikle bu yerel seçimden sonra artan herkes yani rol kaptırmama yarışını nasıl görüyorsunuz? Bunun bir sürü örneği yaşandı da valilerle belediye başkanları arasında ama hani böyle büyük bir krizde bile bu yaşanabildi. Yani buna dikkat edildi bu hassasiyete. Evet.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu tip durumlarda daha çok işte kamuoyuna görünür hale gelmek için veya oy potansiyelini elinde tutmak için bir takım çekişme ve çatışmalara her zaman rastlanıyor. Ama doğru olan bu değil tabii ki. Yerel yönetimlerin yerel bir konuda davet edilmemesi iki açıdan bana göre çok mahsurludur. Onlardan birisi her şeyden önce AK Parti'nin ilkesel olarak ta başlangıçtan beri koyduğu yerel sorunların yerelde çözülmesi meselesidir. İkincisi ise genel çıkarların özel çıkarlara üstünlüğü konusunun unutulmuş olmasıdır. Herhangi bir ilde veya ülkede bir sorun çıktığında o genel bir çıkardır veya genel bir sorundur. Dolayısıyla kişi veya gruba ait ihtilaflar göz ardı edilir ve ortak çıkarlar için birlikte hareket edilir. Bu ihmal edilmiş olur. Ama burada daha vahim bir şey söylemek mümkün. Bu sorunun önemli kaynağı, mesela sizler az önce haber okurken işte itfaiyecinin ayakkabısı, botu vardı veya yoktu, işte ne bileyim vatandaşlar yardım ettiler, yeteri kadar uçak oldu, olmadı tartışmaları yapılıyor. Yönetsel olarak bakıldığı zaman bu krizin en önemli sorunu merkezileşmiş olmaktır.
Evet.
Şimdi
sizin bu konuda bir çalışmanız vardı aslında, bir reform. Daha belediyelerin özerk ve belediyelerin daha yetkili olması konusunda değil
evet.
mi?
Şimdi izin verin oraya gelmeden önce şu merkezileşmenin nasıl bir yönetsel sorun çıkardığına dair size kısa bir çerçeve çizmeye çalışayım. Normal şartlarda demokratik bir yapı içerisinde bile olsanız, yani otokratik bir yapıyı bir kenara bırakarak söylüyorum. Herhangi bir kriz çıktığında bu krizi büyütecek olan en önemli şey ateş, merkezileşme eğilimidir. Normal örgütlerde, demokratik şekilde yönetilen devletlerde bile, diyelim ki işte böylesine büyük bir yangın çıktı, bir felaket oldu ve benzeri ekonomik kriz oldu diyelim. Bu tip durumlarda iktidarda olanlar veya karar vericiler ortaya çıkan sorunu halkın ve çevredeki insanların bilmemesi için kapanma eğilimi gösterirler. İşte ne bileyim, işletmede finans krizi çıkar. Aman bunu çalışanlar bilmesin. Aman bunu müşteriler öğrenmesin, tedarikçiler haberdar olmasın diye düşünülür. O yüzden bir kapanma eğilimi olur ve sorunun üzeri örtülmeye çalışılır. Artı bunun üzerine karar ve çözüm üretme çabası ortaya konulurken de yine sınırlama oluşur. Yani birçok insan bu kararlara çağrılmazlar. Sorunun vehameti görülmesin yahut da sorunun büyüklüğü fark edilmesin diye. Yerel yöneticilerin çağrılmaması sebeplerinden birisi mesela bu olabilir. Sonra karar alıcılar azalır. Halbuki karar alıcıların azalması bir, bilgi akışının sınırlanması anlamına gelir. Çünkü pek çok kesimden bilgi, hatta konuyla ilgili çözüm alternatifi üretme imkanı da kalmaz, azalır. İkincisi, karar daha az sayıda insana veya tek insana düştüğü için kararın kalitesi düşer. Ve içe kapandıkça kriz daha da büyür çözüleceği yere. Bizim bu konulardaki en önemli tavsiyelerimizden birisi şudur. Herhangi bir örgütte veya kurumda kriz çıktığı zaman yapılabilecek en önemli adım, bunu başlangıçtan itibaren bir doğru ve geçerli bilgi olarak kamuyla paylaşmak veya ilgili aktörlerle paylaşmak, sonra da karar mekanizmasını genişletmek, yani demokratikleştirmektir. Böylece hem fazla bilgi akışı gelir, dedikoduyla diğerini birbirinden ayırt etme imkanınız olur, hem de karar çözümleri için alternatifler çoğalır. Farklı fikirler, farklı tecrübeler işin içerisine girer. Bu açıdan mesela gazetelerdeki pek çok haberin ben genelleştirilebilir haber olduğunu düşünmüyorum şahsen. İşte az önce sizin okuduğunuz haberde olduğu gibi bunlar muhtemelen daha lokal, daha küçük problemler olabilir. Ama merkezileşildiği ve doğru bilgi paylaşılmadığı için bu tip haberler genelleşen haberler niteliğe dönüşür. Dedikodular, söylentiler meseleyi daha da büyütürler bu anlamda. O açıdan ben meseleye yönetsel olarak bakıldığında daha merkezileşmenin tartışılması gerektiği kanaatindeyim.
Şimdi burada yani
bu yangınla ilgili kitaplara geçmeden bir şey
yangınla
daha.
Yangınla ilgili soracaktım.
Tamam, sor o zaman.
Şimdi burada yani isimler önemli değil. Yani bugün bir başka bir isim, işte Bekir Pakdemirli olur. Yarın başka bir isim, dün başka bir isim vardı. Ama Türkiye'nin ciddi anlamda hani bir yapısal bir sorunu var. Bu bağlamda hani ben sizin bu kamu reformu aslında Türkiye için çok büyük bir şanstı. Evet. Başarılabilseydi Türkiye açısından çok büyük bir devrim olacaktı. Yani başarılmış olsaydı. Belki bugün işte obez hale gelen tekrar yeniden devletin, o merkezi devletin içe kapanıp tek başına karar alma, o büyüyen halini görmeyecektik. Buradaki sorun mesela Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir çıktı ki ilk önce hani orman yangınlarından kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Bunun belediyelerde olduğunu söyledi. Biz bir anda şeyi düşündük. Yani bu kadar mı liyakatsizlik, bu kadar mı ehliyetsizlik var? Yani geldiği yerde hani bir mevzuata, bir kanuna bile bakma ihtiyacı hissetmiyor mu? Burada mesela Bekir Pakdemir ya da bir bakanın bu yangınlar, yani bu krizde başarısız olmasının altında liyakatsizlik ve ehliyetsizlik mi var, yoksa başka bir sorun mu? Siz ne gördünüz?
Şimdi
aşamamam ya da yukarıyı.
Bizim yaşadığımız bölgelerde şöyle bir deyim vardır. Genel kullanılır mı bilmiyorum. Suç gelin olmuş, damat çıkmamış derler. Kimse damat olmamış derler. Şimdi ortada bir sorun varsa damat bulmak zor oluyor gördüğünüz gibi. Tabii orada muhtemelen yetki alanıyla ilgili bir şey var. Sorun var. Başlangıçta sorunların sorumluluğunu üzerinden atma çabası. Bunun yine yönetsel olarak bir yorumunu yapacak olursak şunu söyleyebiliriz. Yönetimin genel kuralıdır. Yetki devredilir ama sorumluluk devredilmez. Mesela biz yine kamu yönetimi reformunda yerel yönetimlere gerçekten çok önemli yetkiler devrettik. Ama yetki devri zaten bizatihi yetkinin başkasına ait olduğunu anlatan bir kavramdır. Yetki size aittir. Onun bir kısmını kullanmak üzere bana bırakmışsınızdır. Bu anlamda yönetimin temel ilkesi, yetki devredilir ama sorumluluk devredilmez. Herhangi bir kurum veya yönetici aslarına yetkiyi devrettiğinde o yetkiyi kullanırken ortaya çıkan hatadan onun amiri de sorumlu olacaktır. Velev ki ben dediğim gibi kanuni yetkinin kimde olduğunu bilmediğim için, doğrusu bu yangın meselesini konuşacağımızı düşünmedim ben, o yüzden de bakmadım bu meseleye. Ama bütün bunlar bir tarafa bırakıldığında yetkilerin tamamı yerel yönetimlerde olmuş olsa bile yetki devri sebebiyle sorumluluğun merkezi idareden de bütünüyle kalktığını iddia etmek zor olur.
Evet. Yani sormak istediğim şey şu aslında birazcık daha netleştirirsek. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor Türkiye.
Evet.
Siz de bu sistem üzerine Habertürk'te pek çok yazı kalemi aldınız. Evet. Bu hükümet sistemiyle alakalı. Anayasa değişikliği döneminde de.
Yani son yazılarınız mıydı onlar?
Evet.
Öyle oldu biraz, evet. Evet. Yani yönetimin kurallarına uyulmazsa yazım galiba son
yazınız oldu. Evet. Ona da geleceğiz. Yani ben o yazıya da şöyle işaret koydum. Buradaki sorun, yani bu hükümet sisteminden kaynaklanan işte bakanlar siyasi bir teknisyen.
İdi.
Öyle.
Hayır, şu anda değil.
Değil mi?
Hayır. Yani daha önceden öyleydi. Siyasi politika üreten, siyasi karar veren insanlardılar. Şimdi öyle değil. Şimdi de adeta bürokratik mekanizmanın bir parçası gibi duruyorlar.
Bu da bu karar vermede, inisiyatif almada etkili oluyor.
Tabii herhalde, etkili olur. Evet.
Çünkü yani burada şey de var, pardon. Hazırlık aşamasında da yönetim sorunları olduğu anlaşılıyor. Yani böyle bir zaten bir yangın mevsimi diye bir şey var. Ona bir hazırlık yapılması lazım. Ama işte mesela uçak, işte bir Türk Hava Kurumu'yla bir sorun yaşamışlar. Orada işte karşılıklı galiba bir çekişme olduğu anlaşılıyor. Ama onun alternatifi üretilmemiş. Yani bu hazırlık yapılmamış. Yani genelde Türkiye'de ön önlem konusunda, genel olarak Türkiye ön önlem konusunda pek iyi değildir. Yani gelsin öyle hallederiz kafası daha hakimdir ama bu çok hani her yıl yaşanan bir şey, yangın. Ama orada da sanki o kimse inisiyatif almak istememiş gibi görünüyor. Yani herkes yani yukarıya bırakılmış gibi. Çünkü ilk açıklamasında da bakan, işte Cumhurbaşkanımız onay verirse işte uçak ihalesine çıkacağız dedi. Halbuki bunu çok daha önceden zaten yapmış olması lazımdı. Genel olarak yani o yönetim olarak sizin tabii bunu yorumunuzu alabiliriz.
Bence burada şöyle bir soruyu sormak çok daha can alıcı olur tahmin ediyorum. Türkiye yangın söndürme konusunda aslında çok tecrübeli bir ülkeydi. Ve bu zamana kadar da böylesine vahim bir yangınla karşı karşıya kalmadık. Peki ne oldu da Türkiye o tecrübesini, şimdiye kadarki o kabiliyetlerini kaybetti veya kullanamaz hale geldi? Evet. Bu soru önemli bence.
Evet.
İşte bunun yine belki aynı kapıya çıkan şimdi bir bakan yorumunu yapacağım ama.
Bakan liyakatsiz birisi mi? Yani bunları yönetebilme kabiliyeti bakınız, mi yoktu? Yoksa mesela şey şimdi,
olsa bile orada bir kurum olması lazım.
Şimdi
dedi.
Biz mesela milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor diyoruz. Orada mesela Cumhurbaşkanı'yla bakanlar arasında bir iletişimsizlik mi var? Çünkü arada kurullar var. Yani burada ne oldu
şimdi
da?
Bakın yani bu kişiler kadar üzerinden hani kişiler üzerinden yorum yapmaya çalışmayacağım ben. İlkeler üzerinden bir şey söyleyeceğim. Bunun temel sebebi yine merkezileşme ve otoriter karar mekanizmaları üretmekle alakalıdır. Siz dünyanın en kaliteli insanını, en yetenekli, en ehil insanını getirir karar mekanizmalarında bir yere koyarsanız. Ama buna rağmen onun o yeteneğini, bilgi ve tecrübesini kullanmaya izin vermeyen bir otoriteye bağlıysa, o kişinin yetenekli olması ya da olmaması bir şey değiştirmez. Sorun burada çok merkezileşmek ve çok otoriterleşmekle alakalıdır. Bütün kararları tek kişinin verdiği bir mekanizma üretmişseniz, zaten yetenekli, ehil olan insanlar yönetim mekanizmalarında çok fazla durmazlar, kalamazlar. Çünkü onlara yer açılmamıştır. Onlar bir müddet orada eğer gerçekten ehliyet sahipleri ise beklerler, sonra da ayrılırlar. Onların yerine amirinin, üstlerinin sözünü dinleyecek daha az yetenekli ama ihtiras sahibi insanlar gelir. Bu açıdan bakıldığında bence bakanın yetenekli olup olmamasından çok sistemik olarak yeteneklerin kullanılmasına izin verilip verilmediğine bakmak daha doğru olur. Otoriter hiçbir mekanizma birlikte çalıştığı insanlara karar verecek alan bırakmaz. Çünkü yönetimin bir klasik teorisi vardır. Bu teori daha çok otoriter yönetimleri meşrulaştıran bir teoridir. O teorinin insan varsayımı var. Mesela biz ona klasik teorinin insan varsayımına X teorisi diyoruz. Şimdi mesela gençliği veren Z kuşağı diyorsunuz ya. Evet. Bu aslında yönetime ait bir kavramdır. X, Y ve Z teorileri vardır bizde yönetimde. X teorisinin ana mantığı insanlara güvenilmemesi gerektiğini söyler. İnsanlar tembeldirler, çalışmazlar, karar verme kabiliyetleri yoktur, değişime yatkın değildirler. Ve bu insanlara ancak ne yapacağını söylediğiniz zaman iş yaparlar ve bu insanları da sıkı bir şekilde kontrol etmeniz gerekir. X teorisinin mantığı bu. Şimdi otoriter yönetim zihniyeti insana böyle baktığı için karar vericiler kendilerinden başka kimseye güvenmezler. Ve onların karar vermesini beklerler. Dolayısıyla da bir başkasının kararı onun için güvenilmez bir karar olacaktır. Bu açıdan insanlar yetenekli miydi, yeteneksiz miydi demek yerine bu mekanizmanın nasıl bir insan varsayımı üzerinde durduğuna bakmak daha doğru olur.
Hocam Y ve Z'yi de merak ettik teorilerini.
Y teorisi insana güvenir. İnsanın aslında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder. Değişime yatkın olduğunu kabul eder. Amaca yönelik kararlar verdiğini, onun yakından kontrol edilmemesi gerektiğini söyler. Bu teoriyi, X ve Y teorisini ilk ortaya koyan MacGregor isimli bir bilim adamıdır. 1960'lı yıllarda bu teoriyi geliştirmiştir. Yönetimin Beşeri Yönü diye çok ilginç, çok güzel bir kitabı da vardır o kişinin. Doğrusu belki bilim dünyasında çok fazla şey edilmiyor, hatırlanmıyor ama önemli bir yeri olan birisi. Bu MacGregor'un, hatta hiç unutmuyorum ben, kim düşündüyse 1970'li yıllarda organizasyonların Beşeri Yönü kitabını Türkçe'ye çevirmişler, tercüme etmişler. Çok da güzel bir tercüme olmuş. Ama nitekim daha sonra yönetim biliminde X teorisiyle klasik teori irtibatlandırılırken Y teorisiyle de neoklasik ve modern teoriler irtibatlandırıldı. Onların zeminini oluşturdu insana bakış. Z teorisi ise daha çok Japonların gündeme getirdiği bir teoriydi. Durumsal baktığı insanlara. Yani insanı genel bir kategoriye koymak yerine daha durumsal, soruna bağlı, işte onun kişinin eğitimine bağlı, efendim amaçlarına bağlı olarak insanlara bakan bir teori geliştirdiler. Dolayısıyla otoriter yönetimin o insana bakışı ve insanı yönetme tarzı kişinin ehliyetinden bağımsız bir şekilde onu etkiler.
Evet.
Tabii burada yöneticinin inisiyatif kullanması, irade beyan etmesi, yani yetenekli olan kişinin veya kullanamaması ayrıca bir tartışma konusu yapılabilir.
Bu arada bir kabinede bir değişiklik daha oldu. Sizin de eskiden bulunduğunuz Milli Eğitim Bakanı
evet.
Görevden affını istediği, görevden affedildiği açıklandı. Bir de böyle bir tabir var artık.
Evet.
O da görevim nihayetlendi diye bunu açıkladı. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani istifa mı etti, yani görevi bırakmak mı istedi. Uzun bir süredir de görevdeydi aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bu yana.
Siz de birlikte çalışmış mıydınız?
Hayır, biz birlikte çalışmadık. O dönemde o fırsatımız olmadı.
Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerine de başka bir bakanlıktan başka bir isim geldi ama hani neden bu onun olduğunu bilmiyoruz. Yani bu bakanın evet. Neden görevden ayrıldığını bilmiyoruz. Bir de bu görevden af meselesi, böyle bir şey var mıydı sizin zamanınızda da? Böyle miydi kavram, böyle mi kullanılırdı?
Yani tabii
aslında aynı kelime galiba olur. Yani istifa, af yani bu şey yani, olarak anlam, içerik olarak.
Tabii o nezaket ifadesi bence evet. Doğru bir ifade kullanmış. İstifa ettim demek yerine affımı talep ettim demesi Bence
onu galiba şey söylüyor. Kararnamelerde böyle yazıyor. Kendisi bunu söylemedi. Kendisi görevim nihayetlendi dedi.
Tamam. Yani o bence bürokratik bir gelenek olarak da güzel bir şeydir. İfade tarzıdır. Ben doğrusu hem Ziya Selçuk Bey'i hem de Mahmut Özer Bey'i tanıyorum yakinen. Sadece şunu söyleyebilirim. Hem Ziya Bey hem de Mahmut Bey eğitim konusunda oldukça yetkin insanlardır. Her ikisi de uzun yıllar boyunca eğitim bilimi üzerine çalışmışlardır. Mahmut Bey biraz daha mesleki eğitime daha yakın durur. Ziya Bey genel eğitime daha yakındı. Ama her halükarda hem mesleki olarak bilgi ve tecrübeleriyle hem de yönetim tecrübeleriyle kendilerini ispat etmiş insanlardı onlar. Şimdiki yeni gelen bakanımız da öyle. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda 3 yıldır çalışıyordu. Hem de ondan önce rektörlük tecrübesi vardı. YÖK'te mesleki eğitimle ilgili tecrübeleri vardı. Ben o açıdan şöyle uzaktan bakıldığında hem Ziya Bey'in hem de Mahmut Bey'in Milli Eğitim Bakanı olarak doğru tercihler olduğunu düşünüyorum. Ancak işte bu otoriter yapı içerisinde böyle yetenekli insanları getirip ama onların politika üretmelerine, strateji geliştirmelerine izin verilmeyecekse onların orada zayi olacaklarını da düşünüyorum. Dediğim gibi merkezileşmiş ve otoriterleşmiş bir yapı içerisinde karar en tepede toplanıyorsa aşağıya çok yetenekli adamlar koymanızın gereği yok. Sadık adamlar koyarsınız.
Siz bunu yazmışsınız.
Yazmıştım evet.
Evet.
Yönetim... Bunları şimdi olaylar olmadan önce yazmıştım. Çünkü evet. Görülebilir şeyler de bunlar.
Şöyle diyorsunuz yani yönetimde liyakat ve ehliyet sahibi kişiler olsa bile eğer tepedeki lider kurallara uymuyorsa
yönetimin orada, kurallarına ve yönetimin gereklerine uymuyorsa
orada bir başarı beklenemez evet. Diyorsunuz. Doğru, evet. Bunu biraz anlatır mısınız?
İşte az önceki izah ettiğim mesele bu. Yani çok yetenekli, bilgi ve tecrübe sahibi bir insan getiriyorsunuz. O kişinin odağı kendi uzmanlık alanıdır. Kendi uzmanlık alanında karar verirken rasyonel kararlar verecektir ve doğru politikalar üretmeye çaba sarf edecektir. Ama bir siyaset alanınız varsa, en tepede siz duruyorsanız ve siyasette de diyelim ki eğitim bakanı olmuş kişinin eğitime yönelik amaçlarıyla siyasette siyasetçi olarak sizin ortaya koyduğunuz amaçlar arasında bir çatışma varsa, bir çelişki varsa karar verici olan tepe yöneticisi hangi kararı verir sizce? Eğitimin gerektirdiği rasyonel kararı mı? Yoksa siyasetin gerektirdiği çıkarsal kararı mı?
Burada ama şimdi, ortada böyle bir bizim bildiğimiz en azından bir tartışma ya da bir çekişme de biz bilmiyoruz. Yani hani çok da
çekişme olması gerekmiyor Yıldıray Bey. Siz otoriter güçle etkin güç arasındaki farkı ayırt
etmekte
belki.
Peki bu bir şey midir? Mesela otoriter ya da totaliter yönetimlerin özelliklerinden birisi midir? Çünkü
evet.
Böyle olduğunda bir algı da oluşuyor. Liyakat ve ehliyet sahibi yani yetenekli birisini sisteme getiriyorsunuz görevin başına. Ama o kişi var yani var ama yine de hiçbir şey olmuyor. Fakat yönetimin başında o koltuğun görevin başında ehil insan var.
Evet. Şimdi bakın hep onu izah etmeye çalışıyorum. Yönetim sisteminiz otoriterleşmişse veya otoriter bir tavır ortaya koymuşsa ehliyet sahibi olan kişi kararda bağımlı hale gelmiştir. Dolayısıyla kendisinin rasyonel alanı olarak verdiği kararla yukarıda verilecek olan çıkara dayalı karar, o çıkar şahsi çıkar olması gerekmiyor. Grup çıkarı olabilir, parti çıkarı olabilir, ne bileyim iktidarda kalma temayülü olabilir. Eğer onunla çelişiyorsa karar esas karar vericinin amaçları doğrultusunda verilecektir. Yani o zaman siz vermeniz gereken rasyonel kararları veremezsiniz. Bunu vermeye kalktığınız zaman o zaman çatışma çıkar zaten. Ya uyacaksınız tepe yöneticisinin kararına yahut da terk edeceksiniz. Çünkü o zaman çatışma çıkar.
Peki o zaman mesela burada biz hep diyelim ki lideri tartışıyoruz. Diyoruz ki hani mesela birisini bir göreve getirmek istiyor ama orası için ehil birisi değil. Mesela milli güreşçi birisinin vakıf bank yönetim kurulu ya da bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine getirilmesi. Hep şunu söylüyoruz. Tamam, getiren getiriyor. O görevi veren veriyor da siz yani bir kişi de çıkıp yani ben burası için uygun değilim demez mi diye. Aynı şeyi şimdi ehliyet sahibi kişiler için de tartışmamız gerekmiyor mu bu durumda?
Evet.
Yani bu sistemin içerisinde aslında hiçbir şey yapmayacağını bile bile madem ki ehliyet sahibi birisi ise neden kabul eder? Yani belli, görülüyor. Bunu da tartışmak gerekiyor mu?
Gerekir tabii ki. Şimdi bir kere şunu söyleyelim isterseniz. Ehliyet meselesi gündeme geldiğinde şayet işe ehil olan atanmadığında 3 tane yanlış yapılmış olur. Bu 3 yanlış çok önemlidir. Onlardan birincisi aslında bunu bazı siyasetname yazarları 3 yanlış diye tarif etmezler. 3 ihanet diye tarif ederler. 3 ihanet yapılmış olur. Onlardan birincisi kamuya ihanettir. Çünkü kamuya kendi ihtiyacı olan bir elemanı atamadınız. Dolayısıyla kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik düşer. İkincisi atadığınız insana ihanettir. Çünkü onun yeteneği o işi götürecek bir şeye sahip değildir. Potansiyele sahip değildir. Şimdi mesela Emevilerin çökmesi bu sebeple olmuştur. Bu ikinci meseleyle ilgili olmuştur. Mesela Emevilerin son halifesine devletiniz niçin yıkıldı denildiğinde çok enteresan bir cevap verir. Der ki biz büyük işlere bize sadık diye küçük adamları tayin ettik. Küçük işleri de büyük adamlara teklif ettik. Onlar küçük işleri almadılar. Büyük işleri alan sadık adamlarımızsa işlerin üstesinden gelemediler, çöktük der. Üçüncüsü ise ehliyet sahibine ihanettir. Çünkü dışarıda bu işi yapabilecek ehliyet sahibi bir insan varken o dışarıda kalmıştır. Onun yerine ehliyetsiz olan birisi gelmiştir. Şimdi ehliyetsiz olanın göreve gelmesiyle alakalı belki daha ayrıntılı bir şey söylemek lazım. Her şeyden önce tabii ki ehliyetsiz olanın öyle olana işi teklif etmemek. Birincisi bu. Esas kritik nokta bu. Mesela gelip sizden iş isteyebilirler bu tip insanlar. Ama ehilse verirsiniz, değilse vermezsiniz. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden birisi, şimdi ismini hatırlayamıyorum o yüzden isim zikretmeyeceğim. Gelir ve kendisini vali tayin etmesini ister. Peygamber Efendimiz ona çok güzel bir cevap verir gönlünü kırmadan. İsmiyle hitap ederek der ki sen zayıf bir insansın. Biraz da duygusalsın. Valilik daha dirayetli ve irade kullanmayı gerektiren bir makamdır. Orada sen çokça yanılabilir ve insanlara haksızlık edebilirsin. Senin vali olmamanda hayır vardır der. Yapmaz yani. Şimdi dolayısıyla onun istememesi gerekir. Ama bir de ehliyetsiz olanın göreve getirilmesiyle ilgili bir irade varsa orada şöyle bir karşılıklı satın alma olur tabiri caizse. Ehliyet sahibi kendisini göreve getirenin ehliyetsiz olduğu halde yani pardon göreve getirecek olan kişi ehliyetsiz olduğu halde kendini göreve getirenin hukuk ve prosedür olmadığını bilir. Amiridir. Dolayısıyla sadakati hukuk ve prosedürlere, düzenlemelere değil, amirine olacaktır. Şahsa yönelik bir sadakat olacaktır. Ve dolayısıyla amirinin emir ve talimatlarına açık hale gelir. Ve bu ilişki giderek güçlenir. O amirinin emir ve talimatlarını yaptıkça amiri ona emir ve talimatlarını arttırır ve genişletir. Ve böylece bu ilişki sürer gider. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse mesela buradan bir başka kapı açabilirsiniz siz ehliyetsizlik sebebiyle. Hukuka, düzenlemelere ve ilkelere sadakat çıkar da amire yönelik bir sadakat oluşursa o yönetimde yolsuzluklar ve yozlaşma da artar. Zaten yozlaşma kendiliğinden gelmiştir zaten ama yolsuzluklar da artar. Mesela bunu M.Ö. 4. yüzyılda Tao aynen şu ifadeyi kullanarak söyler. Bir hükümette karanlık işler artmış ve yozlaşma varsa sadık yöneticiler de çoğalır der. Dolayısıyla ikisi arasında bir irtibat kurar. Bu açıdan bakıldığında ehliyet ve liyakat tartışması yapacak olursanız orada ehliyeti ve liyakatı koyarsınız ama sadakati koymazsınız. Öyle bir kavram yoktur çünkü. Ehliyet daha çok beşeri sermaye ile alakalıdır. Yani kişinin sahip olduğu bilgi, tecrübe, yetenek, karar verme kabiliyetleri, muhakeme kabiliyeti gibi kabiliyetlerdir. Liyakatsa daha çok sosyal sermaye ile alakalıdır. İşte lider olma, ne bileyim uyum yeteneği, takımın ferdi olabilme, temsil kabiliyetinin olması, işte insanları yönetmeye yönelik...
Tek bu özellik yetmez mi diyorsun?
Tabii yetmez. Ben şimdi günümüzdeki gelişmelerden hareketle aslında ehliyet ve liyakata bir üçüncü kavramı da koymak gerektiği kanaatini taşıyorum. O da ahlaktır. Biz yönetim bilimci olarak ahlakı daha çok liyakat kavramı içerisinde kullanıyorduk ama şimdi ayrıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Ehliyet sahibi olacak, liyakat sahibi olacak, bir de ahlak sahibi olacak demek lazım. Çünkü mesela doğrusu Yusuf Has Hacip Kutat Gubilik'te diyor ki yönetici için.
Devlet Bahçeli'nin en çok sevdiği isimlerden evet, birisi. Belki, çok referans yapıyor.
Evet. Yusuf Has Hacip hakikaten çok önemli ve çok büyük bir düşünürümüzdür. Çok iyi bir kitap da yazmıştır. Yönetici için üç şartı esas koyar. Şey olarak, fizik olarak. Bir, akıl olacak. İki, bilgi olacak. Üç, ar duygusu olacak der. Utanma duygusunu çok önemser. Nitekim son zamanlarda çıkan bazı ahlak teorisyenleri yöneticilerde utanma duygusunun kaybolmasını büyük bir felaket olarak tarif ederler. Yine madem Kutat Gubilik'ten başladık. Kutat Gubilik ikinci kademede de yöneticinin davranışı üzerine üç özellik sayar. Doğruluk, iyilik ve nezaketi koyar. Şefkati koyar. Yani kişisel özellik olarak akıl, bilgi, utanma duygusu, davranış özelliği olarak da doğruluk, iyilik ve
nezaket.
Nezaket, daha doğrusu şefkat, merhamet.
Milli eğitimden girdik. O zaman konuşalım. Yani şimdi mesela 19 yıl bir ülkeyi aralıksız olarak yöneten bir hükümet eğitimde mesela neden başarısız olur? Mesela adalette neden yol alamaz? İşte Türkiye neden mesela o ülke neden
zor sorular soruyorsun hepsi.
Hayır zor değil.
Kitap soruları.
Zor değil. Bugün güncel bir meseleyi konuşmayacağız. Bugün hep oraya çekmeye çalışıyorum sizi. Bugün prensipler, ilkeler ve evet. politikalar üzerinden bir şey konuşacağız.
Ben de bunun üzerine ben, yani mesela neden başarısız? Yani 19 yıl yeterli bir süre.
Başarısız mı diye sorman lazım.
Yok hayır. Evet, yani bir ülke mesela neden eğitim sorunu, ya o hükümet neden eğitim sorunu halledemez, başarısız olur? Kültürde neden başarı sağlayamaz? Neden mesela tekrar dönüp dolaşıp tekrar aynı yere gelinir?
Şimdi bir şey söyleyeyim.
Yönetim sorunları olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bakın, aslında bir hükümetin bütünüyle başarılı veya bütünüyle başarısız değerlendirilmesi yanlış olur. Bir yönetim bilimci olarak bakarak söylüyorum gene. Böyle bir teorik şeyiniz, çerçeveniz varsa AK Parti hükümetinin bütünüyle başarısız olduğunu iddia edemeyeceğiniz gibi bütünüyle başarılı olduğunu da söylememelisiniz. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu konularda rasyonel olmak lazım. Yani bilimi eğer kriter olarak koyacaksanız AK Parti'nin çok başarılı yaptığı şeyler oldu bu ülkede.
Evet.
Hala başarılarından söz edebileceğimiz alanları çokça var.
Evet.
Başarısızlık da var. AK Parti'nin son dönemlerde ilkesel bazda yola çıktığı, en azından idari anlamda ademi merkezileşmeyi öngördüğü, yetki devrini öngördüğü, efendim siyasette kaliteyi, yolsuzluğun önlenmesini, yoksulluğun önlenmesini öne çıkardığı, işte ahlaka biraz vurgu yaptığı bir yola çıkış stratejisinden sapmasını eleştirebilirsiniz. Ama yaptıkları bunlardan ayrı bir şeydir. Yaptıklarından doğru olan var, yanlış olan var. Şimdi bile sadece yangın meselesinde bile doğru yapılan pek çok şey olduğu gibi yanlış yapılan şeyler de var diye bakabilirsiniz meseleye. Bu açıdan ben bir iktidarı değerlendirme tartışmasının ayrı bir konu oluşturacağını düşünüyorum.
Yani genel
bir başka mesele. Evet yani. Bir başka mesele. Yine bir iktidar aslında iktidara geldiğinde geniş bir alana yayılarak bütün sorunları çözeceğim demek yerine önceliklendirmeler yaparak belirli sorunları çözmeye odaklansa bu da kabul edilebilir bir yaklaşım tarzı olurdu. Yani AK Parti ben tamam ne bileyim eğitim çok önemli, sağlık çok önemli ama ekonomi daha öncelikli bir mevzu olarak görünüyor. Kamu idaresinin kalitesi daha öncelikli bir mevzu olarak görünüyor. Ben bu iki meseleyi halledeceğim, bu ülkeye benim hediyem olacak deseydi ve bu iki meseleyi halletseydi Türkiye'de bizim ona söyleyeceğimiz bir sözümüz olmazdı. Çünkü yine şunu söylemek lazım. Genişlik her zaman yoğunluktan daha kötüdür. Veya tersini söyleyelim. Yoğunluk ve odaklanma geniş ve yaygınlaşmış çok fonksiyonlu bir eğilimden daha iyidir. Böyle bakabilirsiniz meseleye. O açıdan iktidarı değerlendirirken bunlar sizin için kriter olabilir. Eğitimde yahut sağlıkta veya bir başka alanda başarısız olmaya dair niçin başarısız sorusu için ayrı ayrı cevaplar vermeniz mümkünken ben hep dikkat ederseniz genel yönetim konusunda kalmak istiyorum. Eğitim genel, evet o da otoriter hocam, ve ideolojik.
Evet ben şu açıdan sordum. Yönetim açısından soruyorum zaten.
Tamam bakın.
Yani mesela bir yönetim ne yaparsa başarılı olur, ne yapmadığı için başarısız
Türkiye'de olur. Türkiye'de herhangi bir yönetimin başarılı olması için 5 konuda kendisine yeni bir paradigma oluşturması lazım. Türk devletinin bunu ister eğitim olarak bakın, ister orman olarak bakın, ister tarım olarak bakın. Evet. Hiç fark etmiyor. 5 konuda. 1. Devlet ideolojik. İdeolojiden kurtarmadığınız müddetçe bu ülkede çok kaliteli bir yaşam, kaliteli bir yönetim bekleyemezsiniz. 2. Evet. Otoriter. Otoriterlik sadece Tayyip Erdoğan'la gelmedi bu ülkeye. Otoriterlik vardı. Göstermelik bir demokrasimiz vardı. Şimdi sistemin kendisi de merkezileşti ve otoriter oldu. 3. Merkeziyetçilik. 4. Katı ve kapalı bir bürokrasi. Kapalı bürokrasi ne demek biliyor musunuz? Kapalı bürokrasi değişime açık olmamak demektir. Halkın isteğine, dünyadaki teknolojik, ekonomik, sosyal değişmelere duyarlı olmamak demektir. Bizim bürokrasimiz bunlara hiçbirisine duyarlı değil ve değişim yanlısı değil. Ve nihayet insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir vatandaş. Bizim ülkemizdeki vatandaşların sorumlulukları var. Hakları yok, özgürlükleri yok o anlamda bakıldığında. İşte bunları vermeye çalıştı AK Parti ama sonra unuttu gibi görünüyor bu açıdan bakıldığında. Dolayısıyla bizim yeni bir yönetim paradigmasına ihtiyacımız var. İdeolojisi olmayan bir devlet olacak, demokratik bir yapımız olacak. İster başkanlık sistemi olsun, isterse parlamenter sistem olsun. O konuda o tercih veya bu tercihten önemli olanı parlamenter veya başkanlık sistemini tercih etmişseniz her ikisini de kendi kurallarına göre kurgulamanızdır. Anlatabildim mi? Yani önceki var olan parlamenter sistemimiz bir parlamenter sistemin kurallarına göre işlemiyordu, oynamıyordu. Şimdiki başkanlık sistemimiz de yine başkanlık sisteminin kurallarına göre işlemiyor. Kendine özgü, her ikisi de kendine özgü niteliklerdeydi. Ben Türkiye tercih yapacaksa ister başkanlığı tercih etsin, isterse de parlamenter sistemi bana göre fark etmiyor. Ama tercih ettiği sistemi kendi kurallarına göre işletsin. Temel kuralları belli. Yargı, yasama, yürütme, yargı ayrı ayrı güç olarak var olacaklar. Aralarında fren ve denge sistemi kurulacak. Kurumsallaşma sağlayacaksınız ve ülkeyi politikalarla yöneteceksiniz. Türkiye'de şu anda bu anlamda bakıldığı zaman ilkeler, politikalar ve projelerle yönetilmiyor. Olaylarla yönetiliyor. tamam mı? Olaylara tepki veriliyor. Şimdi bir yönetimin 3 kademesi vardır. 3 kademe dediğimizde bu 3 yönetim kademesi aslında yönetim hiyerarşisi içerisinde de 3 kademeye tekabül eder. Yönetimin 3 kademesi: stratejik yönetim kademesi, fonksiyonel veya operasyonel yönetim kademesi ve bir de program kademesidir. Hiyerarşiye tekabül eden kısmında da tepe yönetimi, orta kademe yönetimi ve alt kademe yönetimidir. Normalde biz şirketlerde bile tepe yönetimini yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür olarak görürüz. Türkiye'de tepe yönetimi böylesine geniş bir çerçeve oluşturmuyor şimdi. İkincisi, orta kademe yönetimidir. Daha sonra alt kademe yönetimi gelir. Tepe yönetiminin görevi stratejik yönetimdir. Orta kademe yönetiminin görevi operasyonel yönetimdir. Alt kademe yönetiminin görevi de program yönetimidir. Şimdi şöyle düşünün. Tepe yöneticisi ne yapar? Politika üretir. İlkelerle hareket eder. Projelerle ve stratejik hedeflere yönelik olarak davranır. Yani onun gözü dışarıdadır. Şimdi bir tepe yöneticisi eğer dış dünyada ne olup bittiğine bakmaya az zaman ayırıyorsa, efendim dünyadaki teknolojiye az zaman ayırıyorsa, ekonomik gelişmelere az zaman ayırıyorsa, ülke için bir vizyon koymaya, o vizyonu oluşturmak için strateji belirlemeye zaman ayırmıyorsa, ama bunun yerine alt kademelere yönelik daha çok zaman harcıyorsa ve bütün dikkatini, odağını insanların yönetimine ayırmışsa, o zaman o ülkede kurtuluş yoktur. O ülkenin yönetimi bir kere baştan kalitesizleşmiştir.
Peki kim çünkü çıkartacak?
Çünkü ülkenin geleceğini riske etmiş olursunuz.
Ömer Bey.
Tamamlayayım, izin verin.
Tabii ki.
Orta kademeye ve alt kademeye talimat vermeye başladığınızda artık siz gelecek vizyonuyla geleceğe yönelik bir yönetim yapmış olmazsınız. Olaylara tepki veren bir yönetim yapmış olursunuz. Olaylara tepki vermekle gelecek için amaç koyup onun peşinden koşmak birbirinden farklı. AK Parti iktidara gelirken ve geldiği ilk yıllarda amaç koydu bu ülkenin önüne. Avrupa Birliği'ni hedef olarak koydu. Ülkenin ekonomisini geliştirmeyle ilgili hedef koydu. Kamu yönetimi reformuyla ilgili hedef koydu. Vesaire vesaire. Ve bunları üzerinden toplumu hareketlendirdi. Dikkat edin, o zaman hemen hemen toplumun her kesiminde de insanlar yanlarında vardı. Çünkü bu işlerin ehemmiyetini bu ülkede ister sağcı, ister solcu, ister A partisi, ister Y partisi olsun, hepsi bu ülkeyi seven insanların katkısıyla o yöne eğilmişlerdi. Şimdi olaylara yönelik yönetim var. Olaylara yönelik yönetim yaptığınızda tepkisel bir tavır ortaya koyarsınız. Program yönetimi daha faciadır. Üstelik başka bir şey daha söyleyeyim. Tepe yöneticileri kendi görev ve fonksiyonlarını tam olarak icra etmediklerinde, örgüt içine veya toplum içine yöneldiklerinde başka bir şey daha ortaya çıkar. Yönetim kültürü bozulur, yozlaşma olur. Daha da önemlisi, örgüt yapısı içerisinde çatışmalar artar. Çünkü benim yapacağım görevi amirim yapmaktadır. Ben ne yapacağım? Ben de benim aslarımın yapacağı görevi yapacağım. Herkes kendi işini yapsın diye düşünür ama herkes bir başkasının işini yapar. Şimdi bu açıdan bakıldığında bu hiyerarşik bozulma sorunun ana kaynağını oluşturur. O yüzden eğitimde niye böyle olmadı, sağlıkta niye böyle olmadı diye tek tek sormak yerine bu perspektif bize bir bakış açısı verebilir.
Ben zaten hani bir örnek olarak, yani bir yönetim neden hani niye başarı sağlayamaz, neden bunun sebepleri nedir diye merak etmiştim.
Bu perspektif ben. Yani AK Parti'nin ilk kuruluş döneminde çok yani çok fazla insanın paylaştığı, işte iyi yönetim, işte istişare, işte yerelleşme, böyle bir şey vardı. Yani genel olarak o dönemin de belki biraz da havası da böyleydi. İşte Avrupa Birliği reformlarıyla da bu destekleniyordu. Dünyadaki hava da biraz böyle bir havaydı. Fakat şimdi bu kavramlar, bu ehliyet, liyakat, işte adalet, bunlar bu kriz anında, yani işte bir kriz var, saldırı altındayız, işte darbe girişimi, onun öncesindeki bir takım kriz anlarında çok çabuk kayboldu bunlar ve yani çok çabuk unutuldu ve şu anki yönetim modeli sadece yani Cumhurbaşkanı'nın kendisinin hani vaaz ettiği bir şey değil. Böyle kabul edilen de bir şey haline geldi. Yani evet. Muhafazakar kesimde de ya da siyaset yapan insanlarda, bu kesimde, entelektüellerde de bu çok çabuk kabul edildi. Yani böyle olmalıdır. Liderlik üzerinden giden bir yönetim. Bunların böyle bir çok üzerine düşünülmediği için mi ya da böyle çok köklü kavramlar, çok köklü anlayışlar olmadığı için mi böyle oldu? Yoksa genel olarak Türkiye'de hani saldırı altında, kriz anında hemen böyle bir liderlik üzerinden bir modeleme doğru meyilliyiz. Yani siz bunun üzerine düşünüyorsunuzdur. Niye bu değerler, sizin bu kitaplarda bahsettiğiniz, şu anda anlattığınız değerler bu kadar hükümsüz ve sahipsiz kaldı bir anda?
Şimdi belki hatırlayacaksınız. 11 Eylül'de, 11 Eylül'den hemen sonra belki, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir bocalama oldu. İnsan haklarına dair bazı sınırlamalar oldu. Ülkeye giriş çıkışlarda bir takım özel tedbirler aldılar. Hatta mahkemeler bir takım yeni düzenlemeler yapmak durumunda kaldı gibi. Hatta o dönemde hatırlarsanız Amerika'nın demokrasisinden uzaklaştığına dair eleştiriler de oldu.
Patriot Act diye bir şey evet. çıkarmaya çalıştılar.
Ama hatırlıyorsanız yine 3-4 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri yeniden kendine gelmeye başladı. Bunun en temel sebeplerinden birisi kurumlardır. Kurumlar vardı. Kurumların bir geleneği oluşmuştu ve bu gelenek demokrasi üzerine kurgulanmıştı. Şimdi krizlerde toplumların yahut da iktidarların bocalaması kabul edilebilir bir şeydir. Çünkü kendisine dair hayati bir tehdit oluşmuştur. Türkiye'de bocaladı, yani bunu kabul edebiliriz. Türkiye'nin sorunu bu bocalamadan sonra daha önceden öngördüğü ilkesel şeylerini, düşünce ve değerlerini unutmuş olmasıdır. Tekrar kendine gelecek. Yani bir bocalamadan sonra ya biz kimiz? Biz neyiz? Biz neyi yapmak istiyoruz? İktidara niçin geldik sorusunun cevabını verirken geçmişi unuttuğunuzda sorun ortaya çıkıyor. Şimdi burada özellikle Türkiye'deki dindar cemaatin yahut da Müslüman mahallenin diyelim, bana göre zihni bir sorunu da var. O sanki lider üzerinden eski hükümdarlık sistemine daha olumlu bakan veya demokrasiye karşı zaten mesafeli duruyordu. Demokrasiye karşı biraz daha uzak duran bir zihni yapı oluşturmaya başladı. Bence yanlış olan şeylerden birisi bu. Şimdi şunu söylemek lazım. Hiçbir din aslında hiçbir siyasi yönetim biçimi öngermez, önermez. İslam da önermez. Yani
niye İslam'da devlet diye tartışıldı yıllarca o zaman?
Yanlış bir tartışma yapmışız demek ki, yahut da yapılmış demek ki. Çünkü din çok açık bir şekilde siyaseti ve yönetim alanını beşeri bir tecrübe alanı olarak koyuyor. Yalnız onu bütünüyle bağımsız ve kendi başına buyruk bir yapı olarak da düşünmüyor. Onu bir takım ilkelerle çerçevelendiriyor. Mesela bunlar da belirli aslında, hiç de öyle yabancısı olduğumuz şeyler değil. Çokça konuştuğumuz şeyler. Bir, adalet. Hatta din adalet konusuna o kadar çok vurgu yapıyor ki, dinin tercihi bu anlamda zalim ama Müslüman olanla adil ama Müslüman olmayan arasında tercihi insanlara bıraktığında pek çok siyaset yazarı adil ama Müslüman olmayana tercih ediyor.
Yönetici olarak.
Yani. Evet, yönetici olarak tabii. Yani insanların Müslümanlığı bireyseldir o anlamda bakıldığında. İkincisi, işi emaneti ehline vermektir. Oradaki emanet kavramı aslında kamu görevidir. Kamu kaynaklarıdır ve insandır. Yani zannediliyor ki emanet işte benim size saklamanız için verdiğim bir pul. Bunu saklayın lütfen dediğim bir şey. Öyle değil. Mantık aynı ama farklı bir şey. Halk kendisine ait iş ve görevleri size, benim adıma siz yapın diyor. Çünkü herkes aynı işi yapamayacağı için. Benim adıma siz yapın dediğinde böyle bir görevi emanet ediyor. Bunu emanet ederken bu görevi yap ama sana şu kaynakları da veriyorum diyor. Maddi kaynaklar veya fiziki kaynaklar da bırakıyor size. Ayrıca diyor ki tamam, siz bu görevi yapacaksınız. Bu kaynakları da kullanacaksınız ama bunları yapabilmek için size yetki de verdim diyor. Yani bize 3 tane emanet bırakıyor. Güç bırakıyor. Görev bırakıyor maddi varlık bırakıyor. Ve bunları benim adıma sen yönet diyor. Onun için ehliyet çok önemli bu arada. Eğer ehil değilse o zaman siz bu ihaleti daha başlangıçta ihalet etmiş oluyorsunuz. Şimdi mesela şu tartışma yapılmıştır. Yine adaletle ehliyet arasındaki ilişki sebebiyle. Emaneti ehline vermek adaletin hem sebebidir hem de sonucudur. Yani bir tarafıyla adaleti sağlamak istiyorsanız emaneti ehline vermek zorundasınız. Eğer emaneti ehline vermezseniz adaleti sağlayamazsınız. Ama emaneti ehline vererek de adaleti sağlamış olursunuz.
Evet.
Anlatabildim mi? Emaneti ehline vermek de adaletin gereğidir. Bu açıdan bakıldığında iç içe geçmiş kavramlar. Hatta siyasetname kitaplarında şöyle bir şey tartışılıyor. Acaba hükümdarın zalim ama çalıştırdığı yöneticilerinin adil olduğu bir yönetim mi? Yoksa hükümdarın adil, çalıştırdığı insanların zalim olduğu bir yönetim mi tercih edilmelidir diye bakıldığında çalışanların adil olması fikri daha çok öne çıkar. Bu açıdan çünkü çalışanların adil olması hükümdarın zulmünü kapatır diye varsayarlar. Şimdi bir, hem adil olacak. İki, emaneti ehline verecek. Üç, yönetimin olmazsa olmaz kuralı istişare yapılacak. Şimdi demokrasi ile istişare arasında bir karışma yapılıyor bizde. İstişare bir danışma tarzıdır. Yine otoriter liderliğin bir parçası olarak vardır. Evet. Aslında istişari mekanizmalar bütünüyle demokratik bir mekanizma üretmezler.
Sonunda kararlı yine
vermese bile. Vermese bile. Demokrasi kurumsal olarak bir istişari mekanizması oluşturur. Normal istişare fikri bireysel bir danışma süreci oluşturur. Bu açıdan bakıldığında İslam tarihinde bazı ulema istişare ile şurayı birbirinden ayırır. Şurayı demokrasiye yakın bir kavram olarak öngörürler ve şurayı daha çok kurumsal bir istişare olarak tarif ederler. Mesela Osmanlı Devleti'nde meclis kurulurken İslam'ın şura kuralıyla meclisi meşrulaştırıp topluma kabul etmişlerdir, kabul ettirmişlerdir. İstişareyi bireysel bir danışma olarak kurarlar. Şimdi bizde liderlik bir skala üzerinde, 7 kademe üzerinde tarif edilir. Onlardan birincisi en otoriter olan liderliktir. Sonuncusu da serbest liderliktir. Arada 5 tane daha kademe vardır. İkincisine, birincisi liderliğe biz istismarcı otoriter diyoruz. Kararı alır, talimatı verir, herkes böyle uyacak der. İkincisi babacan otoriterdir diyoruz biz buna. Hulusi Kentmen tarzı bir liderliktir. Kararı alır ancak size satar. Ben bu kararı aldım ama sizin hayrınız için der. Üçüncüsü kararı alır, deklare eder.
Türkiye'de de biraz baba devlet yönetimi var ama Hulusi Kentmen böyle sempatisinde değil yani. Bizim adım.
üçüncüsü kararı alır, size duyurur, aslarına duyurur. Fakat onların sorularına cevap verir. Giderek genişliyor dikkat ederseniz. Evet. Dördüncüsü kararı alır, aslarına duyurur. Onların eleştirilerini ve fikirlerini alır, gerekirse değiştirir. Beşincisi İstişari danışmanlıktır. İstişari otoriterlik diyoruz buna biz. Onda da çok yanlış anlaşılıyor. Bize özellikle dindar mahalle bunu çok yanlış anlıyor. Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in istişare anlayışı böyle değildir çünkü. Lider danışır, istediğine karar verir diyor. Bu biraz Refah Partisi uydurmasıdır. İstişare hem Kur'an-ı Kerim'de öngörülen istişare hem de Peygamber Efendimiz'in yaptığı istişarelerden öğrendiğimiz şey istişare aslarıyla beraber karar vermeden şeyidir, sürecidir. Ama otoriterliğin en son halidir bu. Altıncısı kişinin oturması ve bütünüyle çerçeve çizmesi. Yani yetki alanını belirlemesi, mali faktörleri belirlemesi, sorunu tanımlaması. Sorunu tanımlıyor. Hadi buna çözüm bulalım diyor. Beraberce oturuyorlar. Tanımlanmış soruna çözüm üretiyorlar. Nihayet bir sonraki ise lider diyor ki yine yetkiyi belirliyor. Maddi faktörleri, sınırları belirliyor. Bir sorun var, tanımlayın, çözümü üretin, bana bildirin diyor. Şimdi bu süreç içerisinde bakıldığında istişare yine çok temel kurallardan bir tanesi. Ahlaklı davranmak çok temel kurallardan bir tanesi. Ve ondan sonra itaat.
Türkiye bu altıdan hangisine uyuyor?
Şimdi ondan sonra da itaat. Yani itaat aslında yöneticinin hakkı olarak kabul ediliyor. Çünkü yönetici bu bahsedilen kurallara uyuyorsa halkın ona itaati yahut da asların ona itaati haktır diye kabul ediliyor. Burada bir ince çizgi var yine yanlış anlaşılan. Bu devletin hükümdara ait olduğu mekanizmalar için geçerlidir.
Evet.
Modern devletlerde bu itaat fikri kişilere değildir, hukuk ve mevzuatadır. Hukukadır, anayasaya ve hukukadır. Dolayısıyla işte Max Weber'in burada el aldığı konu artık kişisel bir yetkiden hukuki bir yetkiye doğru bir geçiş olmuştur modern devletlerde. Çalışanların özellikle ve vatandaşların itaati hukuka ve anayasaya olmuştur. Bu da yine İslam'a çok aykırı bir şey değildir. Çerçeve oluşturmaz. Hak meselesi, karşılıklı haklar meselesi olarak bakıldığında işte yine siyasetname yazarları itaat karşılığı olarak adaleti, istişareyi, emaneti ehline vermeyi de vatandaşın hakkı olarak tarif ederler.
Peki hocam, Türkiye bu altı yönetim biçiminden hangisine uyuyor?
Biz dörde bile razı olabiliriz. Yedi çok bize belki fazla gelir ama.
Galiba yedi.
Kararı siz verin. Ben çerçeveyi çizdim.
Evet.
Sizin bir yazınız var. Aslında Türkiye'nin bence bugün muhafazakar, mütedeyyin, dindar kesiminde en önemli sorunlarından birisi. Müslümanlar demokrasiyi neden istemeli diye bir yazınız var. Ben bunu tersinden sormak istiyorum. Müslümanlar neden demokrasiyi istemiyorlar? Demokrasiyle, adaletle, temel hak, insan özgürlükleriyle sorunları var. Niye bizim demokrasiyle sorunumuz var?
Bizim aslında demokrasiyle ilgili bir sorunumuz yok. Toplum olarak, insan olarak istemiyoruz. Bizim bir eğitim sorunumuz var.
Şöyle, siz bu yazıyı yazdığınıza göre, yani neden istemeli? Aslında anlatıyorsunuz yani demokrasi.
Demokrasi hep böyle bir yabancı size, şey olarak.
Size bir hatıramı anlatabilir miyim?
Tabii ki.
1990'lı yılların ortalarında ben Müslümanlar demokrasinin için istemeliler diye Bilgi Hikmet'te iki sayılık bir yazı planlamıştım. Birincisinde demokrasi anlayışları üzerine bir yazı yazdım. İkincisinde de Müslümanların demokrasi istemelerinin gerekçesini uzunca anlatacaktım. Orada kısaca değindim de uzunca anlatacaktım ama ikincisini yazma fırsatım olmamıştı. Sonra kitapta tamamladım onu ben. Türkiye'de dindar kesimin bir eğitim sorunu var bana göre. Eğitim ve gelişmişlik sorunu var. Dindar kesim aslında hem İslami kavramları anlama, algılama konusunda el yordamıyla bir şeyler öğrendi. Hem de günümüz dünyasını anlama konusunda yeterli bilgiye sahip değil. O açıdan bilgi bu anlamda bizi daha şey yapacak, yönlendirecek diye düşünüyorum. Şimdi şayet siz hala İslam'ın öngördüğü bundan 3-4 yüzyıl önce, 5 yüzyıl önce ürettiği bilgileri kullanıyorsanız çok tabii olarak o ortamın gereklerini de zihnen algılıyorsunuz farkında olmasanız bile. Halbuki dünya o kadar çok değişmiş ki, değişen dünyanın pek çok öngörüsü ve gerekleri de farklılaşmış. Bunları görmek, algılamak lazım. Ben 1996 yıllarında işte 90'lı yılların ortalarında Müslümanlar demokrasiyi niçin istemeliler diye konferans da vermeye başlamıştım.
O zamanlar bu konferanslar popülerdi. Daha çok insanlar geliyordu değil mi bunlar?
Geliyordu. Ben bu meseleyi anlatmaya başladığımda çok yakinen tanıdığım insanlar bile bana tepki gösteriyorlar. Konferans salonunu terk ediyorlardı. Terk ediyorlardı. Bırak kızıp gidiyorlardı bana. Benim birazcık yoldan çıktığımı düşünüyorlardı muhtemelen. Şimdi dikkat edin. O insanlar 28 Şubat sürecinde o kadar çok demokrasi lafı ettiler ki. O kadar çok ettiler ki. Ben 28 Şubat sürecinde hiç demokrasi lafını ağzıma almadım. Hep katılım diye bir kavram kullandım. Katılımcı bir yönetim dedim. Çünkü o söylenen sözler aslında içeriği içselleştirilmeden konuşulmuştu. Hatta yine unutmuyorum, biz demokrasiyle ilgili bir sempozyuma katılmıştık. Etyen Mahcup Yan da vardı toplantıda, kulakları çınlasın. Demişti ki ya burada o kadar çok demokrasi konuştunuz ki ben demokrasi karşıtı olmaya karar verdim falan demişti, şaka olsun diye. Şimdi tekrar o süreçten geri geldik. Güç elinize geçince, elimize geçince demokrasi lafı tekrar unutulmuş oldu. Burada ilkesel bazda bir duruştan çok daha çok çıkarcı ve otoriter bir güç eğilimi olduğunu söylemek mümkün. Etkin güçle otoriter güç arasındaki en belirgin farklılıklardan birisi budur. Etkin güç amaçlara yönelik, ilke ve politikalarla yapılan bir yönetimdir. Otoriter güçse olaylara yönelik ve tepkisel bir yönetim tarzıdır. Türkiye AK Parti'nin ilk iktidar yıllarında etkin bir güç olarak vardı. Şimdi otoriter bir güç olarak var. Yani her ne kadar bunu kabullenmekte zorlansa da AK Parti.
Biz en son sizinle program yaptığımızda çok tatsız bir olayın ortasındaydık. Yaşanıyordu. Evet. Şehir Üniversitesi'nin kapatılması meselesinin ortasındaydık. Siz de çok üzgündünüz, kızgındınız o zaman, programda da anlatmıştınız, konuşmuştuk. Maalesef o oldu ve şimdi o kampüsün hatta adına da oradaki şu anda Marmara Üniversitesi'nde o kampüs. Evet. Mehmet Genç Hoca'nın adı verildi galiba o kampüse. Böyle bir tuhaf bir karar da alındı. Bunu mutlaka hani sormam gerekiyor size. O dönemde bu şeyde etkili olan işte YÖK Başkanı vardı. Yani bu dönemde. Şimdi bu YÖK Başkanı görevden alındı. Yerine de üniversitenin verildiği diyelim Marmara Üniversitesi'nin rektörü getirildi. Herkesin aklında bu acaba şehir üniversitesiyle ilgili bir şey mi diye. Sizin aklınıza geldi mi böyle bir bu karara baktığınızda ne düşünüyorsunuz?
Bir de ben buna ilave etmem.
İlave etme bence. Bu soruyu bir cevabını alalım şöyle, sonra sen diye
YÖK Başkanı dedi ki tertemiz bir halı altı bırakıyorum dedi. Alnımız ak dedi.
Uzun bir bildiri gibi bir şeyle veda etti.
Evet. Yani
ne düşündünüz onu?
Halının okurken? Altında tertemiz bırakıyoruz YÖK'te. Evet. Alnımızın akıyla görev yaptık, gidiyoruz. Bunu da dinlediğiniz zaman şehirle birlikte.
Ben bunlardan bağımsız bir şey söyleyebilir miyim size?
Bunlarla biraz bağımsız
söyleyeyim.
Bu da çünkü ben önemli. Ben güzel bir söz duymuştum. Yalan söylüyorlar. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Biz de yalan söylediğimizi bildiklerini biliyoruz.
Solzhenitsyn miydi galiba?
Bilmiyorum kime ait olur ama okumuştum, hoşuma gitmişti vaktiyle. YÖK için AK Parti iktidarının neler söylediğine bir bakın. Ben AK Parti iktidarı içerisinde YÖK için söylediğimiz bütün lafların arkasında olan insanlardan birisiyim. Biz YÖK'ü kaldıracağız diye geldik. Üniversitelerin seçtiği adamlardan ikinci sırada seçilen rektörler için cumhurbaşkanlarını eleştire geldik. YÖK'ü kalite kuruluna dönüştürmek için onlarca toplantı yaptık. YÖK için en az iki tane, üç tane kanun hazırlığı yaptık. Ve üniversiteleri özerk üniversiteler yapacaktık. Ve üniversiteleri uluslararası üniversite standartlarına çıkaracaktık. Bütün bunlar oldu mu olmadı mı sorusunun cevabını siz verin. Bakın size bir şey söyleyeyim. Aslında sıklıkla Türk üniversitelerinin dünya sıralamasında son sıralarda olduğu, listeye giremediği, ilk 500'de olmadığı söylenir. Aslında bütün bunların müsebbibi yönetimdir biliyor musunuz? Eğitim değildir. Ben şunu iddia edebilirim. Türkiye'deki devlet üniversitelerinde bile, özel vakıf üniversiteleri hariç, Koç gibi, Sabancı gibi, işte bizim şehir üniversitesindeki gibi, ne bileyim, Özyayın'daki gibi, Bilgi'deki gibi, Bilkent'teki, ODTÜ'deki gibi filan onları kastetmiyorum. Normal Marmara'daki, İstanbul işletmedeki eğitimi bile kastediyorum. Dünyanın en iyi işletme eğitimi Türkiye'de verilir. Amerika'da bile lisans eğitimi bizimki kadar iyi değildir. Ama bizim o eğitimi veren okullarımız dereceye giremezler. Niçin biliyor musunuz? Çünkü kalite standartları, kalite ölçümleri yapılırken sadece eğitimle ilgili faktörler hesap edilmez. Aynı zamanda yönetsel faktörler. aynı zamanda beşeri faktörler, aynı zamanda finansal faktörler hesap edilir. Kendi öğretim elemanını alamayan bir üniversiteye puan verilmez. Kendi finansal kaynaklarını kendi kararlarıyla yönetemeyen üniversiteye puan verilmez. Dolayısıyla özerk olmayan, bilimsel açıdan özgür olmayan, finansal açıdan kendi kararını veremeyen, kendi kaynağını alamayan ve devlet memuru öğretim üyesiyle siz dereceye giremezsiniz zaten. Biz bütün bunları yapalım, çözelim diye gelmiştik. O zaman mevcut yapı içerisinde istediğiniz kadar başarılı olun neyi ifade eder? Ben giden YÖK başkanının şu kadar başarılı veya bu kadar başarısız olduğunu söylemek istemem. O kamuoyunun söyleyeceği bir şey. Ama zaten sistemik olarak bir yanlış içerisinde duruyorsanız geminin içerisinde ileriye doğru istediğiniz kadar, geriye doğru istediğiniz kadar yürüyün. Gemi başka bir rotada gidiyor. Meseleyi böyle görmek lazım. Hani yeni kişinin YÖK başkanı olması da bence sadakatinin bir şeyidir, karşılığıdır. O açıdan fazlaca da yorum yapmak istemem ben. Ama üniversiteyi kapatan bir iktidarımız var artık. Öğretim üyelerine bir bildiriye imza attı diye kovan bir iktidarımız var artık. Vakıf üniversitelerinin rektörünü bile atarken vekilini koymak için üniversite mütevelliyetine fırsat vermeyen bir yok anlayışımız var artık. Peki nasıl yorumlayacağız bütün bunları? Nereye koyacağız? Vakıf üniversitelerinin rektörünü bile Cumhurbaşkanı atıyor. Ona vekalet verebilmek için YÖK'le önce konuşuyorsunuz, ona göre yazı yazıyorsunuz. Sonra da bunun üzerinden biz iyi iş yapmıştık diyebilirsiniz. Bence iş mahsuru yok.
Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Rica ediyorum.
İyi ki geldiniz. Güncel konuşmayacağız dediniz ama gayet güncel mesajlar aldık biz sizden.
Bitmeden devam ediyor. Evet.
Evet. Çok program konuğumuz Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer'di. Bir Karar Ver programından bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte bizler burada olacağız. Sizler de olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.